Ayrım 22, sayfa 215. Baron İstilası, Timur Soykan. 6. Bölüm. Hollandalı Baron'u kimler korudu? Evet, bu sayfada yine bir grafik yapılmış. Adı Jos'un çetesi. Jos, Leij Dekkers en başta. Ondan çıkan oklarla Abdullah Alp Üstün ve Naci Yılmaz ve ondan da çıkan bir okla Hasan Lala'ya gidiyor. Öbür tarafta Isaac Bigdan ve ondan da çıkan bir okla Anthony Phoenix'e gidiyor. Josley Dejekers'ten direkt çıkan bir ok Eric Schroeder'e gidiyor. Gri Fırtına ve Hollandalı Baron. Türkiye'nin dünya mafyasının akınına uğradığı süreçte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kritik bir eşik oldu. Erdoğan bu seçimde dünyanın en karanlık ve ahlak dışı işlerinden kazanılmış parayı ülkeye davet etmesinin bedelini ödemedi. Yabancı mafya gruplarının alışveriş merkezlerinde, sokaklarda çatıştığı, kirli iklim onu koltuğundan etmemişti. Mafya devlet siyaset üçgenindeki bataklık ortaya çıkmıştı ama temiz devlet, temiz toplum talebi yükselmemişti. Çok milliyetçi olduğu iddia edilen seçmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ucuza pazarlanmasına da tepki göstermemişti. Halkın cebindeki paranın erimesi, mutfaklardaki yangın bile beceriksiz muhalefetin seçimi kazanmasına yetmedi. Erdoğan dini ve milliyetçiliği kullandığı popülist siyasetiyle yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Ülkenin yarısını terörist, hain ilan eden kutuplaştırıcı dili ve eylemleri devam etti. Yargıyı sopasına çevirdiği otoriter tek adam rejiminden geri adım atmadı. Demokrasi karşıtı siyasetini devam ettirdi. Sadece yıllardır asla geri adım atmayacağını söylediği ve halka ağır bedeller ödettiği ekonomi politikasında değişim süreci başlatmıştı. Seçimden önce İslami şartlarla kılıf uydurduğu faiz politikasından vazgeçmişti. 2019 yılında başlattığı faiz düşürme politikasıyla enflasyonu %85'e kadar tırmandırmıştı. Dolar kuru 4 yılda 6'ya katlanmıştı. İktisadi bilimleri yok sayarak faizi düşürüp enflasyonu da düşüreceğini iddia eden Erdoğan, tarihin en büyük sermaye transferlerinden birine imza atmıştı. Kur korumalı mevduat hesabı gibi icatlarla halkın kaynakları bir avuç zenginin cebine dolduruldu. Döviz kurunu tutmak için Merkez Bankası rezervleri yok edildi. Yüz milyarlarca doların hangi fiyattan kimlere peşkeş çekildiği ise açıklanmadı. Piyasaya sürülen para sermayedarlara aktarılırken emekçilerin maaşı eridi, gayrimenkul fiyatları şişerken konut baronları mutluydu. Halk ise büyük bir barınma kriziyle karşı karşıya bırakıldı. Erdoğan seçim öncesi bu politikasıyla işsizliği dizginlerken sermayedarları korumuş ve faturayı gelecekte yine geniş toplum kesimlerine, emekçilere keseceği bir taktik uygulamıştı. Daha önce anlattığımız gibi Erdoğan Türkiye'yi kara para cennetine çevirerek kayıt dışı ekonominin sıcak parasına kapıları açmıştı. AKP iktidarı rant düzenini devam ettirmek ve kravatlı çetelerin cebini doldurmak için dünyanın kara parasını Türkiye'ye çekmişti ve şimdi bedelini halka ödetecekti. Varlık barışı, ucuza vatandaşlık kampanyası, kayıt dışı kara para trafiğine göz yumulması beklenen sonucu verdi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ile işbirliği içinde faaliyet yürüten Finansal Eylem Görev Gücü FATF, Türkiye'yi kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda sürekli uyarıyordu. Bu raporlarda Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla uyuşturucu, insan, yakıt ve silah kaçakçılığından kaynaklı kara para trafiğinin kesişme noktasında olduğu vurgulandı. Yasal düzenlemelerin olmasına karşın uygulanmadığı anlatılıyordu. Türkiye'deki iktidar kara para soruşturması yapmamak ile suçlanıyordu. Ambargo altındaki İran'a onlarca yıldır para Türkiye üzerinde kayıt dışı havala sistemiyle gidiyordu. Avrupa'daki para ile Türkiye'deki paranın fiziki olarak yer değiştirmeden takas edildiği bu sistem çok eski ve kökleşmişti. Suriye iç savaşından sonra çok büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye'de yasa dışı para trafiği katlanarak büyüdü. Suriyelilerin açtığı binlerce büro üzerinden para aktarılıyordu. IŞİD de bu kanallardan faydalanmıştı. IŞİD'in kanlı parası da geldi. Gaziantep'te 2018 yılında açılan bir davayı incelerken bunun sadece bir örneğiyle karşılaşmıştım. Biri Türk, ikisi Iraklı, 18'i Suriyeli sanıklar kara para aklamak ve terörün finansmanıyla suçlanıyordu. Dava ABD'nin gönderdiği gizli ibareli bir evrakla başlamıştı. ABD Türkiye'de ofisler açan Suriye merkezi iki şirket ile IŞİD'in finans yöneticisi olduğu iddia edilen bir Suriye vatandaşının ismini göndermişti. Şirketler Al Halidi Exchange ve Al Heba Jewelry idi. ABD'liler IŞİD finans ağını organize eden kişinin isminin Muhammad Ali Al Hebo veya Muhammad Al Hobo olduğunu bildiriyor ve bu kişinin iki şirketi yönettiğini iddia ediyordu. İddianameye göre bu iki şirketin Suriye'de IŞİD kontrolündeki belgelerde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'deki en az 6 şehirde ofis açtığı tespit edildi. 2016'da IŞİD'in finansörlerinden Favaz Muhammed Sabahir Al-Ravi, Al-Halide Exchange'in Şanlıurfa'daki ofisini kullanmıştı. 2017'de Al-Hebo Jewelry, Suriye'den Türkiye'ye yüklü miktarda altın geçirerek nakde çevirmiş ve Türkiye'de havale işi yapan kişiler üzerinden IŞİD'in uyuyan hücrelerine aktarılmıştı. Sadece Gaziantep'teki Al-Hobo Kuyumculuk isimli büroda ele geçirilen defterlerde 100 milyon doları aşan para trafiği tespit edildi. Transferlerin büyük çoğunluğu IŞİD'in hakim olduğu Meyadin, Rakka ve Musul'a gönderilmişti. Genişletilen soruşturmada Türkiye'yi örümcek ağı gibi saran Suriyelilerin havale sistemi gözler önüne serildi. Döviz bürosu kuyumcu market görünümünde çok sayıda kara para durağı vardı. Hatta marketlerin vitrinine bile dolar işareti yapıştırılmıştı. Havala transfer zincirinde dolaşan paraların bir kısmı nakit kuryelerine ulaşıyor ve onlar tarafından Irak ile Suriye'ye götürülüyordu. Katliamcının kuryesi vatandaş yapıldı. Bu kara para davasına bazı Suriyeli sanıkların Türk vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı. Halet Al-Zoabi gözaltına alınmasından 6 ay önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Hanif Dış Ticaret isimli bir şirket kurmuştu. Üstelik bu kişinin IŞİD'in Türkiye emiri Yunus Durmaz'a finans kuryeliği yaptığı istihbarat kayıtlarına girmişti. Buna karşın nasıl vatandaş yapıldığı büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Yunus Durmaz 2015'te Ankara Gar ve Suruç katliamlarının emrini vermişti. Aynı yıl Diyarbakır'da HDP mitingine yapılan saldırıda olay yerindeydi. 2016'da Gaziantep'teki operasyonda üzerindeki bombayı patlatarak ölmüştü. Halet Al-Zoabi Yunus Durmaz'ın kuryeliğini yaptığını kabul etmedi. Türkiye gri listeye alındı. Yani sadece mafyanın kara parası değil, IŞİD'in kanlı parası da Türkiye'de dolaşıyordu. Benzer çok sayıda olayın ardından FATF, Türkiye'yi kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı için 21 Ekim 2021'de gri listeye aldı. Türkiye bu listeye giren en büyük ekonomi olma utancını yaşıyordu. Kara paranın girdiği ülkeden denetlenebilir yatırım ve sermayenin kaçması süreci hızlanacaktı. FATF, kara para ve terörün finansmanının küresel boyutta engellenmesi için 1989 yılında G7 üyesi, yani ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarafından kuruldu. FATF çalışmalarını OECD'nin Paris'teki merkezinde yürütüyor, ancak OECD ile organik bir bağı bulunmuyor. 1991 yılında Türkiye FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Dünya genelinde 200 ülke bu denetimi kabul etti. 1997 yılında da bu konuda faaliyet yürütecek Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kuruldu. FATF yılda 3 kez suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda yetersiz kalan ülkeleri açıklıyor. Bu denetimi kabul etmeyen İran, Kuzey Kore gibi ülkeler kara listede bulunuyor. FATF kriterlerine uymayan diğer ülkeler ise gri listeye alınıyor. Arnavutluk, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Kayman Adaları, Cebeli Tarık, Fas, Filipinler, Güney Sudan, Haiti, Jamaika, Kamboçya, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Panama, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Ürdün ve Yemen gibi ülkeler bu listede yer alıyor. Türkiye 2011 yılında da gri listeye alınmış ancak 2014'te bu listeden çıkmayı başarmıştı. Ancak Erdoğan'ın ekonomiyi batırıp eş zamanlı olarak kara parayı davet ettiği sürecin sonunda 2021'de Türkiye yeniden gri listeye girmiş oldu. Hatta dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kara listeye girmemekle övünecek kadar şuursuz açıklamalar yapmıştı. Gri listenin ağır bedelleri. Gri listeye girmenin bedellerine dünya defalarca tanıklık etti. Türkiye gibi yüksek dış finansman ihtiyacı olan bir ülke için de yaratacağı sonuçları öngörmek zor değildi. Gri listeye alınan bir ülkenin dış yatırım çekmesi zorlaşıyor. Çünkü uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları yani yatırımcılar nezdinde büyük itibar kaybı oluşuyor. Yabancı şirketler Türkiye'de yaptıkları risk analizlerinde FATF bilgilerini dikkate alıyor ve kara para trafiğine bulaşıp yaptırımlara maruz kalmamak için ya uzaklaşıyor ya da daha fazla önlem alıyor. Mesela Almanya merkezli bir şirket Türkiye'den mal alacak. Bunu yapmadan önce bu malın finansmanı ve ticari bağlantılarını kontrol etmek zorunda. Türkiye dışında gri listedeki başka bir ülkeden geçip geçmediğini kontrol etmekle yükümlü oluyor. Yaptırım listesi sürekli kontrol ediliyor. Ticari faaliyetlerde süre kaybına da neden olan bu durum Alman şirketin Türkiye'deki bir şirkette iş yapmayı tercih etmemesi sonucunu doğuruyor. Türkiye ile ticari ilişkilerini sürdüren devletler de Türk bankalarıyla çalışmanın risklerini göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Türkiye'deki şirketler uluslararası ticaretlerinde ek denetimler ve yükümlülüklerle karşılaşıyor. Gri listede olmayan ülkelerin şirketleri Türkiye'deki firmalara karşı çok daha avantajlı bir duruma kavuşuyor. Çeşitli araştırmalar FATF'nin gri listeye aldığı ülkelerin ödediği bedeli gözler önüne serdi. Gri listeye giren ülkeye yabancı yatırımlar ve banka transferleri gayri safi milli hasılanın %7.6 oranında azalıyor. Doğrudan yabancı yatırımlar ise gayri safi yurt içi hasılanın %3 oranında düşüyor. Örnek olarak 2018 yılında gri listeye alınan Pakistan'dan 35 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı gerçekleştiği biliniyor. Ayrıca bankalar gri liste statüsüne alınan ülkeye karşı riskten kaçınıyor ve bankacılık hizmetlerine erişim daralıyor. Sonuçta Türkiye dolar bazında çok büyük faiz oranlarıyla borçlanmak zorunda kalıyordu. Türkiye'nin gri listeden çıkmadığı her gün Dünya Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kredilerine ulaşımı güçleşiyor, yaptırım ihtimali artıyordu. AKP iktidarının Türkiye'yi kara para cennetine çevirmesinin sonucu denetlenebilir. Görece temiz denilen sermayeyi kaçırmıştı. Erdoğan yine çark etti. Erdoğan yarattığı ekonomik ve ahlaki çöküşe rağmen Mayıs 2023'te seçimi kazanınca Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Mehmet Şimşek'i oturttu. Kendinden önceki politikaları irrasyonel olarak tanımlayan Mehmet Şimşek, rasyonel ekonomi politikalarına dönmeyi vaat ediyordu. Artık rasyonel politika devasa sermaye transferiyle çökertilen ekonominin acı reçetesinin halka yazılmasıydı. Erdoğan asla faiz arttırmayacağına yönelik dini referanslı sözlerinden çark etti ve faiz aylar içinde %8'den %40'lara yükseldi. Mehmet Şimşek'in önemli hedeflerinden biri de Türkiye'yi FATF'nin gri listesinden çıkarmaktı. Pek çok konuşmasında bunu vurguluyor, yabancı sermayeye güven vermek istediklerini anlatıyordu. Sarayın hizmetindeki yargının rüşvet bataklığına gömüldüğü, çökme kelimesinin dillerden düşmediği, anayasanın bile siyasilerce, yerel mahkemelerce tanınmadığı bir dönemde yabancı yatırımcıya güven verilebilir miydi? Kartel operasyonları başlıyor. En azından kayıt dışı ekonomiyi törpülemek gerekiyordu. Bu nedenle Erdoğan'ın kirli dönemin kirli işlerini yaptırdığı Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi ve İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya getirildi. Erdoğan yıllar sonra ilk kez yerel ve yabancı çetelerle mücadele sözü veriyordu. Taşı toprağı mafyaya teslim edilmiş ülkede operasyonlar zinciri başlatıldı. Politik uygulamalarla Türkiye'ye davet edilmiş dünya mafyasına darbe vurma zamanı gelmişti. Ancak kirli elle temizlenmek mümkün mü? Uluslararası baronlar yakalanırken onların kravatlı çetelerle bağlantısı özenle gizlenecekti. Siyasilerin, bürokratların suç ortaklığı özenle örtülecekti. Temizlenme şovu başlıyordu. Türkiye'ye yerleşen uyuşturucu baronları ve suç örgütü liderlerine karşı operasyon dalgası 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre sonra başladı. Hedefteki isim gerçekten çok önemliydi. Josef Johannes Leydekkers, kısa adıyla Jos Leydekkers. Yeraltı dünyasının ürkütücü tipolojisine hiç benzemeyen bu genç uyuşturucu baronu yıllardır Hollanda'nın gündemindeydi. Şişman, utangaç, çalışkan bir öğrenciye benzeyen adamın suç dünyasında büyük bir kariyer yapması şaşırtıcıydı. Hollanda'daki televizyon kanalları, internet siteleri ve gazeteler Jos Leydekkers'in Türkiye'de olduğunu ifade etmiş ama Türkiye'deki yetkililerden bir açıklama bile gelmemişti. Hollanda, Belçika ve Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul ve Bodrum'da korumalar eşliğinde geziyor, sık sık özel jetle Türkiye'den Dubai'ye gidiyor ve dönüyordu. 10 milyar dolarlık bir uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. Onun çetesine hedef alan operasyondan önce bu çok farklı profildeki uyuşturucu baronunu daha yakından tanıyalım. Jos Leydekkers, Hollanda'nın Belçika sınırındaki Breda şehrinde 1991 yılında doğdu. Babası o dönem şehrin pek popüler olmayan seks kulüplerinden birini işletiyordu. Buna karşın Jos, suç doğuran sokaklarda büyümedi. Gençlik çetelerinin bir mensubu değildi. Orta sınıf bir ailenin sıradan göze çarpmayan oğluydu. Doğum günü partilerine giden, okulda ortalama notlar alan sessiz çocuğun görünüşü gibi geçmişi de yeraltı dünyası için sıra dışıydı. 16 yaşındayken 3 arkadaşıyla bir çocuğu dövüp bisiklet yolunda sürükledikleri için ceza aldı. Bir ay ıslahevinde kaldı. 3 yıl sonra ise belinde silahla geziyor, bar kavgalarına karışıyordu. 2011 yılında Lahey şehrindeki bir kafede bar taburesi nedeniyle iki kardeşle kavga etti. Belinden çıkardığı silahla iki kardeşe 4 kurşun sıktı ve onları ağır şekilde yaraladı. Cinayete teşebbüsten yargılanan Jos, cezaevinde kendisine suç dünyasının kapılarını açacak insanlarla tanıştı. 2015 yılında tahliye olduğunda suçla zenginleşeceği planları vardı. Önce Breda, daha sonra Amsterdam ve bölge şehirlerinde etkili olan çetelerin içindeydi. Ufaklık kokain sevkiyatı yapıyor. Eylül 2017'de ilk kez adı bir uyuşturucu soruşturmasında geçti. Brezilya'da polis bir gemideki kanalizasyon borularıyla dolu konteynerde 776 kilo kokain ele geçirmişti. Bu konteyner Belçika'nın Anvers kentindeki limana gidecekti. Kokainin yakalanmasından 2 hafta sonra Stefan Bogarts, Hollanda'nın Rotterdam kentinde arabasında kurşunlanarak öldürüldü. Polis 776 kilo kokaini getirmeye çalıştığını tespit etmişti. Bu sırada Anvers limanında uyuşturucu işini yöneten bir adamın adı kulaktan kulağa yayılıyordu. Ona De Kleine, yani ufaklık, ya da Kleine Jos diyorlardı. İstihbaratçılar bu lakapların sahibini arıyordu ve sonunda bir muhbirden öğrendiler. Yos, Leydekers. Ama uyuşturucu sevkiyatı ve cinayetteki rolüne dair hiçbir delil bulunamadı. Kısa süre sonra Leydekers'in Anvers limanındaki kirli bağlantıları kendilerini deşifre edebilecek bir görevliyi feci şekilde dövdü. Adam denize atlayarak canını kurtardı ama bu soruşturma da uyuşturucu baronuna ulaşamadı. 29 Aralık 2019'da Rotterdam'da Samir El Bertari isimli uyuşturucu kaçakçısının öldürülmesinde de Jos Leydekers'in bağlantısı olduğu iddia edildi. Bir iddiaya göre Jos Leydekers Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Ridwan Taghi ile çalışıyordu. 1977 Fas doğumlu Ridwan Taghi Hollanda vatandaşıydı ve her yıl Peru'dan tonlarca kokaini Hollanda ile Belçika'daki limanlara getiriyordu. ABD'nin uyuşturucu ile mücadele birimi DEA'nın tespitlerine göre Ridwan Taghi ve onun ortağı 3 baron Avrupa'ya getirilen kokainin 1/3 birini kontrol ediyordu. Ridwan Taghi bir gazeteci ve bir avukatın arasında olduğu 10 kişiyi öldürtmekle suçlanacaktı. Jos Leydekers Hollanda ve Belçika'daki limanlarda uyuşturucuyu indirip çıkaracağı kirli ilişkilere sahipti. Büyük rüşvetler dağıtıyor ve suç zincirine dahil ettiği görevlileri avucunun içinde tutuyordu. Bu sırada limanlara da hakim olan çeteler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Cinayetler ve soruşturmalarda yakalananların yarattığı boşluğu, görünüşü lakabı korkutucu olmayan genç adam dolduruyordu. Bir iddiaya göre bunu sağlayan seks kulübü sayesinde hem yeraltı dünyasını hem de limandaki görevlileri tanıyan babasıydı. Holly ve Hollywood lakaplarıyla da anılan Jos Leydekers tonlarca kokaini özellikle Rotterdam ve Anvers limanlarından Avrupa'ya soktu. Latin Amerika'dan Avrupa'daki limanlara ve oradan sokaklara uzanan organizasyonun başındaydı. Hollanda ve Belçika polisinin kendisine yaklaştığını anlayınca İspanya'ya kaçtı. Buradan Latin Amerika'daki kartellerin sevkiyatlarını organize edebiliyordu. Sık sık Belçika ve Dubai'ye uçuyordu. Bu sırada Ridwan Taghi, Avrupa ve Hollanda'nın çok aradan suçlularından biriydi. Hollanda, Ridwan Taghi'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 100.000 avroluk ödül koymuştu. Jos Leydekers sık sık Dubai'ye giderek Ridwan Taghi ile görüşüyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 226.